Ayrım 26.
Sonunda Portiuncula'nın dolaylarından ayrılmak için hazırlanmaya başladık. Francesco insanlarla buğuşmaktan yorulmuştu. Yine dağdaki bir mağaraya gitmek, tam yalnızlık içinde Tanrı ile konuşmak istiyordu. Yalnız yaşamak için yaratılmışım. Yabani hayvan gibi tek başıma deyip duruyordu. Tanrı bu yüzden buyurdu çıkıp insanlığa hitap etmem için. Ya Rabbim, ne diyebilirdim ki onlara? Tanrı bilir, konuşamam ben. Ben türkü söylemek, ağlamak için yaratılmışım. Yola çıkmamızdan birkaç gün önce Peder Silvestro kapıda belirdi. Yanında eski kardeşlerden beşi vardı. Bernardo, Pietro, Sabatini, Rufino ve Pacifico. Assisi'ye götürüp satmak için eşeğine üzüm yükleyen ihtiyar bir köylü, Francesco'ya bir salkım sunmuştu. Salkımı eline alıp, şaşkınlık içinde sanki ömründe üzüm salkımı görmemiş gibi bakmaya başladı. Bu ne mucize Leo kardeş diye bağırdı. Ne kadar duygusuz oluyor insanlar. Her gün mucizeleri göre göre. Bir salkım üzüm ne büyük şey. Yiyorsun için ferahlıyor. Eziyorsun şarap oluyor. Şarabı içiyorsun aklını yitiriyorsun. Kimi zaman Tanrı içinde genişliyor. Kollarını açıp bütün insanlığı kucaklıyorsun. Öfkeleniyor. Bıçağını çekip adam öldürüyorsun. O sırada Peder Silvestro ve öteki kardeşler kapıda belirmişti. Hepsi de diz çöküp Francesco'nun elini öptüler. Hayır duanı almaya geldik dedi Peder Silvestro. İsa'nın sözünü senin dediğin gibi vaaz etmeye gidiyoruz. Tanrı izin verirse niyetiniz ne yöne? Yol bizi nereye götürürse Francesco kardeş, Tanrı bizi nereye iletirse, bütün yeryüzü insanın tarlası değil mi? Ekmeye çıkıyoruz o tarlayı. Francesco her birinin başına elini koydu. Gidin kardeşlerim, hayır duam sizinledir. Mümkünse sözle vaaz edin ama daha çok yaşayışlarınızla, işlerinizle. Sözden üstün olan nedir? Eylem. Eylemden üstün olan sessizlik. Kardeşlerim, Tanrı'ya giden merdivenin sonuna kadar çıkın. Sözle, eylemle, daha sonra yalnız olduğunuzda da Tanrı'yı içine alan kutsal sessizliğin içine girin. Sustu. Uzun süre kardeşlere bir bir baktı. Sanki savaşa gidiyorlardı da onları bir daha görüp görmeyeceğini bilmiyordu. İnsanların yürekleri serttir, taştandır dedi içini çekerek. Ama Tanrı sizinle, korkmayın. Sizi rahat bırakmayanlara her seferinde şöyle deyin. Bu dünyaya eziyet çekmek, öldürmek ve fethetmek için geliyoruz. Korkacak neyiniz var? Hiç. Kimden korkacaksınız? Kimseden. Niçin mi? Çünkü Tanrı ile gücünü birleştiren kişinin üç ayrıcalığı vardır. Gücü yokken her şeye gücü yeter. Şarap içmeden sarhoş olur ve hayatı ölümsüzdür. Kardeşler kıpırdamadan durmuş ona bakıyorlardı. Ağızlarını açmadan Allah'a ısmarladık diyorlardı. Ben de gidiyorum kardeşlerim diye devam etti Francesco. Kayalara, yabani çiçeklere ve dağ kekiğine kurtuluşu vaaz etmek için. Yargı günü yakın kardeşlerim, acele etmemiz gerek. Geldiği zaman bütün insanları, hayvanları, kuşları, bitkileri ve taşları hazır bulmalıdır. Çevrenizde gördüğünüz her şey, bütün yeryüzü hazır olmalıdır göğe çıkmak için. Gök nedir kardeşlerim? Bütün yeryüzü değil mi? Çevremizde gördüğümüz erdemli yeryüzü. İnşallah Tanrı düzenimizi doğru ve dar yoldan ayırmaz dedi Bernardo. Senin yolundan Francesco kardeş. Sior Pietro yere kapanarak Francesco'nun dizine dokundu. Uzun süredir zihnimi kurcalayan bir mesele var Francesco kardeş. Doğrudan senin dudaklarından cevabını almadan gitmek istemiyorum. Düzenimiz ne kadar süre bu dar ve doğru yolda ilerleyecek? Kardeşler çıplak ayakla yürüyebildikleri süre diye cevap verdi. Sonra sustu. Hepimiz de sustuk. Güneş epey yükselmiş ufukta dedi Peder Silvestro. Kalktı. Ötekiler de onunla birlikte kalktılar. Haklısın Francesco kardeş. Acele etmeliyiz. Elveda. Tanrı sizinle olsun diye cevap verdi Francesco başları üstünde haç işareti yaparak. Kardeşler elveda ettikten sonra Francesco eğilip Portiuncula'nın eşiğini öptü. Bulanık bakışıyla bakındı. Kuşlara, ağaçlara, dikenlere, kekiğe, satere ve yerdeki yabani otlara. Yaşlı anamız Portiuncula'nın çevresinde biten alçak gönüllü bitkilere elveda dedi. Tanrı adına Leo kardeş dedi. İstavros çıkardı, yola koyulduk. Nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrin var mı diye sordum. Hiç gün çiçeği görmedin mi sen? Güneşe benzeyen şu sarı çiçeği, merkezden çevreye doğru yayılan ışıklara benzeyen bitkiyi, güneş kardeşin ta gözüne bakar, ona boyun eğer, o yüzünü nereye çevirirse oraya. Yaz sona ermek üzereydi. Toprak lohusa gibi memnun, uzanmış yatıyordu. Tarlalar biçilmişti, üzümler toplanmıştı. Portakal ağacı yaprakları arasında küçük meyveler koyu yeşil parlıyordu. Kırlangıçlar turnaları bekliyorlardı. Gelip onları kanatlarına bindirerek götürsünler diye. İnce, yumuşak bir bulut tabakası göğü örtmüştü. Dağdan yağmur geliyordu. Toprak burcu burcu kokuyordu. Francesco derin derin soluyordu. Yüzünü böyle dinlenmiş nicedir görmemiştim. Bir tepeciğe tırmandık. Bir süre eski bir kulenin yıkık duvarına dayandık. Altımdaki ovaya baktım. Ne durgun, ne hoş. Toprağın görevini görmüş, memnun, sırt üstü uzanmış yattığını duyuyoruz. Bir zamanlar Ravenna'da gördüğüm kutsal bir tasviri hatırlatıyor bana, dedi Francesco bana dönerek. Haçlıların Anadolu'dan getirdikleri ganimetlerden biriydi. Kutsal mezarı kurtarmak için yola çıkmışlardı. Ama İstanbul'u görür görmez serveti ve güzelliği karşısında şaşkına dönmüşlerdi. İsa'yı unutup gitmişler ve kentin üstüne düşmüşlerdi. Yakıp yıkmışlar, sakinlerini boğazlamışlar, servetini yağma yağma etmişler. Ne ele geçirdilerse alıp yurda dönmüşlerdi. Kutsal Meryem Ana'nın göğe yükselmesini gösteren bu olağanüstü tasvir Ravenna'ya getirilmişti. Ne mucizeydi Leo kardeş. Tanrı'nın anası kollarını kavuşturmuş, yatağa yan yatmıştı. Yüzü baştan başa gülümsüyordu. Kıvanç içindeydi. Başında kırmızı bir örtü vardı. Yaşlı elleri günlük ev işinden buruşmuş, yanakları solmuş, ayakları yerdeki taş ve dikenlerden yıpranmıştı. Ama ağzından çıkan gizli bir iç gülümsemeyi görebilirdin. Yanaklarına, şakaklarına, göz kapaklarına yayılıyordu o gülümseme. Görevini yapmıştı, sakindi. Hangi görevimi? Dünyanın kurtarıcısına hayat verme görevini. Şimdi verimli ve sakin duran şu ovaya bakıyorum da Leo kardeş, kendi kendime söylüyorum. Sonbaharda toprakta, bakir toprakta, aynı şekilde uyuyor. Günlerce yürüdük, haftalarca. Nereye mi gidiyorduk? Tanrı nereye derse. Çünkü Francesco zamanı ve yeri belirtmek istemiyordu. Gün çiçeği gibi Tanrı'nın yüzünü izlemekle yetiniyordu. Ne mutluluk deyip duruyordu. Kişinin iradesi olmayıp ben demesi, kim olduğunu unutman, adını unutman, güvenerek Tanrı'nın rüzgarının üflemesine bırakman. Gerçek özgürlük bu. Biri sana sorarsa, özgür kişi kimdir diye Leo kardeş, ne cevap verirsin? Tanrı'nın kölesidir diyeceksin. Bütün öteki özgürlükler tutsaklıktır. Günün birinde minik bir köyde durduk. Francesco koçingırağı çaldı. Köyün erkeği kadını işitmek için toplandı. Bu yalın ayak yabancının kim olduğunu biliyorlardı. Çünkü mucizeleri ve soylu yoksulluk hanıma karşı duyduğu sevgi çok uzaklardan duyulmuştu. Onlar da yoksuldu, yoksuldular. Bilinçli olmasalar bile onlar da onun izleyicileriydiler. Francesco bir kaya parçasının üstüne çıktı. Sizlere vaaz etmemin ne gereği var kardeşlerim dedi. Cennete giden yolu sizlere göstermenin ne gereği var? Çoktan girmiş bulunuyorsunuz o yola. Çünkü yoksulsunuz, alçak gönüllüsünüz, okumanız yok, çalışkansınız, Tanrı'nın istediği gibisiniz. Sustu. Tedirgin bir kırlangıç sürüsü çevresinde toplanmıştı. Bütün damları yıkık kulenin üstüne tünemiş duruyorlardı. Göçmeye hazırdılar herhalde. Uygun bir rüzgar bekliyor olmalılardı. Francesco yeniden konuşmaya başlayınca kırlangıçlar uçuştu. Bazen sürü halinde tepesine iniyorlar ve cıvıldamalarıyla sesini örtüyorlardı. Kardeşlerim diye bağırdı. Çevresindeki ve başının üstündeki cıvıltılar arasında sesini duyurmak için. Kardeşlerim, burada yeryüzündeki hayatımız aldatıcı bir düş. Sonsuz olan gerçek hayat bizi gökte bekliyor. Ayaklarınız altındaki toprağa bakmayın. Gözlerinizi göğe kaldırın kardeşlerim. Ruhun kendini harman döver gibi dövdüğünü, gagasını kana belediği kafesi açın da uçup gidin. Francesco boğuk boğuk bağırıyordu ama kırlangıçların onu bırakma niyetleri yoktu. Tersine durmadan yeni sürüler geliyor, cıvıldaşıyor, bakıyorlar, gitmek istemiyorlardı. Sonunda Francesco onlara döndü. Sesi tatlılık ve yakarış doluydu. Küçük kardeşlerim, kırlangıçlar, yalvarırım size. Biraz susun da konuşayım. Siz ki dünyaya bahar getirirsiniz. Ey Tanrı'nın minik arabacıları, kanatlarınızı katlayın. Dam kenarı boyunca sessiz dizilin ve dinleyin. Burada Tanrı'dan söz ediyoruz. Kırlangıçlarla insanların yaradanından, ortak babamızdan konuşuyoruz. Onu seviyorsanız beni, Kardeşlerinizi seviyorsanız susun. Afrika yolculuğuna hazır görüyorum sizleri. Tanrı yardımcınız olsun. Ama yola çıkmadan önce Tanrı'nın sözüne kulak vermeniz iyi olur. Kırlangıçlar bu sözler üzerine kanatlarını katladılar ve Francesco'nun çevresinde sessizce dizildiler. Bazıları omuzlarına tünedi. Hepsi de minik yuvarlak gözlerini Tanrı'nın çığırtkanına diktiler ve kıpırdamadan durdular. Sadece duydukları büyük kıvanç ara sıra kanatlarını açıp kapamalarına sebep oluyordu. Sanki zamanından bir an önce göğe fırlamak istiyorlardı. Bu mucizeyi gören köylüler, kadın, erkek, Francesco'nun ayaklarına kapandılar. Bizi de al götür diye bağırıyordu kadınlar. Evlerimize, kocalarımıza ihtiyacımız yok artık. Göğü istiyoruz biz. Ayakkabılarımızı atacağız. Hırka giyeceğiz ve ölüme kadar ardından geleceğiz. Erkekler de Francesco'nun ayaklarını öperek, göğüslerini döverek bağırıyorlardı. Karılarımıza, tarlalarımıza ihtiyacımız yok. Biz de göğü istiyoruz. Bizi de al Francesco kardeş. Al götür bizi. Francesco dehşete kapılmıştı. Ne yapacaktı bunca kişiyi? Nereye götürebilirdi? Nasıl besleyebilirdi? Herkes keşiş ve rahibe olursa dünyanın nüfusu ne olurdu? Durun kardeşlerim diye bağırdı. Yanlış anladınız beni. Cennete giden yol tek değildir. Karısız, ekmeksiz, evsiz ve ocaksız keşiş bir yoldan gider. Saf, sofu bir inanan başka bir yoldan. Doğru olmaz. Tanrı da buyurmaz bunu. Toprağı sürmeden, ekmeden bırakmak, kadınların çocuk doğurmaması olmaz. Sizler için, dünyada yaşayanlar için Tanrı güzel sözler göndermiş. Ekmek, ocak ve namuslu evlilikler vermiş. Yemin ederim ki size, şimdiki gibi yaşamaya devam ederseniz cennetin kapılarına varabilirsiniz. Çiftçilerin çoğu kızdı buna. İlkin bize ateş yakıyorsun, sonra söndürmek için elinden geleni yapıyorsun. Ya ilk dediğin doğrudur, kurtulmak istiyorsam dünyadan vazgeçelim. Ya da değildir. Doğru değilse bizi rahat bırak, başka bir yere git. Yaptığın şey doğru değil, sözünde durmayan keşiş diye bağırıyordu kadınlar. Kocalarından daha öfkeliydiler. İstesen de istemesen de seninle geliyoruz. Kadınlar da erkekler gibi cennete girebilir değil mi? Meryem Ana nasıl becerdi? Bizi dışarıda mı bırakacaksın yani? Francesco umutsuzluk içinde el çırpmaya başlamıştı. Durun diye yalvarıyordu. Durun yine geleceğim. İlkin bütün varınızı yoğunuzu yoksullara dağıtın. Evliler iffetli olsunlar. Küfretmeyin, öfkelenmeyin. Günde 3 kere birlikte diz çöküp dua edin. Uzun bir hazırlık gerek çocuklarım. Hazır olun, geleceğim. Geleceğim, geleceğim diye bağırmasına devam ederek büyük adımlarla köyden uzaklaştı. Arkasından koşuyordum. Arkamda 12 kadar kadın vardı. Küfretmeye başlamışlardı. Dolandırıcı, yalancı, tüfeğil, düzenbaz. İlk taşlar uçmaya başladı. Ama köyden epey uzaklaşmış bulunuyorduk artık. Köy gözden kaybolunca soluk almak için durduk. Hata ettik galiba Francesco kardeş dedim cesareti ele alarak. İnsanlara ancak kaldırabilecekleri şeyleri söylemeliydin. Öteye gittin mi baştan çıkartmış olursun kişiyi. Francesco bir taş üstüne oturdu. Düşünceye dalmıştı. Cevap vermiyordu. Zihninin meşgul olduğunu anlıyordum. Çünkü şakaklarındaki ve alnındaki damarlar şişiyordu. Karşısına oturarak bekledim. Köy bize birçok bayat ekmek, biraz zeytin, birkaç salkım da üzüm vermişti. Açlıktan ölüyordum. İstavroz çıkar da yiyelim Francesco kardeş diye yalvardım. Aç değil misin? O düşünceye dalmış, işitmiyordu. Leo kardeş dedi uzun süre sessiz durduktan sonra. Kimsenin aziz olmadığı köye acıyorum ama herkesin aziz olduğu köye de acıyorum. Bu arada kendi başıma yemeye başlamıştım. Aynı zamanda köyde bütün işittiğim ve gördüğüm şeyler üstünde de düşünüyordum. Ayartıcı içime girmiş olmalıydı. Çünkü bitkin bir durumda tiksinti duyarak kendi kendime konuşmaya başladım. Sen kendin öyle diyordun Francesco kardeş diye düşünüyordum. Tanrı'yı bulmak için kolay, düz yoldan gitmek de olursa. Ne diye o halde yokuş tırmanalım, eziyet çekelim? Çoluklu çocuklu, çiftlikli tarlalı, bol bulavat yiyecekli evli kişi bulabilir mi Tanrı'yı? Bulabilir diyorsun sen. O halde evlenelim, herkes gibi yuva kuralım, insan gibi yaşayalım. Amacımız tek, Tanrı'ya erişmek. Bitkin bir halde gideceğimize, niçin sapasağlam, iyi beslenmiş olarak erişmeyelim? Şu feci halinde Francesco kardeş, yarın değil, öbür gün nasıl Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın? Papa'nın dediğini duydun değil mi? Bu ne leş kokusu? Hangi domuz ağılından geldin diye sormuştu. Tanrı da aynı şeyi söyleyecektir. Kendi kendimle böyle konuşuyor, Bir yandan da koca koca lokmalar tıkınıyordum. Birinci üzüm salkımını bitirdim. İkincisinden de epey çitmik aldım. Tanrı'ya yemin ederim, Francesco olmasaydı yanımda, ne sıkıcı şey. Doğru o köye döner, hemen evlenirdim. Hoşuma giden bir kız görmedim de değildi. Tabii Tanrı'dan korkan bir koca olurdum. Günde 3 kere dua ederdim. Ne 3'ü, 30 kere. Ama Tanrı'ya yavaş yavaş yolda oyalanarak giderdim. Arkamda karım, çocuklarım da peşime takılırdı. Hep birlikte cennete giderdik. Francesco duruşunu değiştirdi. Gözlerimi kaldırdım, baktım. Görür görmez bozuldum. Günah işlediğimin farkına varmıştım. Ama Francesco gülümsedi. Haklısın dedi. Keşiş hayatı ezici. Her insan dayanamaz. Dayanmaları da gerek değil. Dayansalardı yeryüzü yıkılırdı. O kutsal taşta otururken, bak dinle, Tanrı beni nasıl aydınlattı. Sıkı düzenimiz yanında başka bir düzen daha kuracağız. Bu yeni düzen daha ılımlı, daha yumuşak olacak. Dünyada yaşamak isteyen sofu Hristiyan bunun dışında kalmayacak. Bu uysal düzendeki kardeşler evlenebilecek, mülklerinde çalışabilecek ve ılımlı bir şekilde yiyip içebilecek. Yalın ayak gezmeleri, hırka giymeleri gerekmeyecek. Onlardan istenecek şey, erdemli yaşamaları, düşmanlarıyla dost olmaları, yoksula sadaka vermeleri ve sık sık gözlerini göğe kaldırmaları olacak. Ne diyorsun Leo kardeş? Anlaştık mı? Biz niçin bu düzene girmeyelim diye soracaktım ona. Ama utandım, korktum. Ne diyeceğimi bilmediğim için iyi fikir dedim. Ne diyebilirdim ki? Yatağımı yapmıştım bir kez. Üstüne yatmam gerekti. Francesco ile karşılaşmadan daha Tanrı'yı arıyordum. Ama bu yiyecekten zevk almamı önlememişti hiç. Ona katılalı Tanrı'yı bulma kaygım kalmamıştı artık. Sadece yolu pek iyi bildiğine güveniyordum. Ama yiyecek, şarap ve başka rahat şeylerin yarattığı sorunlar beni kaygılandırmakta devam ediyordu. Açıklamaya utanıyordum ama ne yalan söyleyeyim, kadın problemi de kaygılandırıyordu beni. Ne düşünüyorsun Leo kardeş diye sordu Francesco beni düşünceli görerek. Tanrı'ya dedim konuyu değiştirmek için. Yeryüzünde nicedir Tanrı peşindesin ama hiçbir zaman bulamadın onu Leo kardeş. Neden? Yüreğinin içindeydi de ondan. Altın yüzüğünü gece gündüz arayıp duran, parmağında olduğundan haberi olmayan kimseye benziyorsun. Bir akşamüstü alacakaranlıkta ünlü Montefeltro kalesine gelmiştik. Kulesinin tepesinde renkli sancakları dalgalanıyordu. Dört bir yanını çeviren mazgallardan borazanlar çalıyordu. Şato pencerelerinden pahalı kumaşlar sarkıyordu. Büyük müstahkem giriş yeri menekşe ve defne dallarıyla süslenmişti. Asma köprüden soylu beyler hanımlar geçiyordu. Güzel uşaklar kapıların önünde koşup hanımları atlarından indiriyorlardı. Arkada aşağıdaki ovadan yükselen dik yol boyunca başta parlak mücevherli hanımlar ve altından zırhlı beyler de görünüyordu. Uşaklar, hizmetçiler damalı yepyeni üniformalarıyla koşuyor, içki ve leziz şeylerle yüklü bulunan gümüş tepsiler getiriyorlardı. Cennet böyle olmalı dedim tıkanır gibi. Servet ve güzellik gözümü kamaştırmıştı. Aslında çok daha basit Leo kardeş diye cevap verdi Francesco. Bir tören olsa gerek diye devam etti. Beylere, hanımlara ve bayraklara bakarak. Biz de katılalım. Ne dersin Leo kardeş? Sevinirim Francesco kardeş. Bundan başka ne isteyebilirdim ki? Asma köprüye ilerledi, durgundu. Kendinden emindi. Sanki çağrılmıştı. Ben çekiniyordum. Ama biz çağrılmış değiliz Francesco kardeş. Kovarlar bizi. Korkma Tanrı kuzusu. Tören bizim için yapılıyor. Farkında değil misin hala? Bizim bu vahşi kaleye girip balık avlamamız için. Balık avlamak mı diye sordum şaşırarak. Gölmöl yok görünürde. Ne de ırmak veya deniz. Taştan başka hiçbir şey yok. Francesco güldü. Balıkçı olduğumuzu unuttun galiba. Biz balık yerine ruh avlarız. Tanrı'nın yolları sonsuzdur. Belki de kim bilir. Burada bir ruh vardır da güzel vücutlu, ipek giysileri içinde boğuluyordur. Kaçıp kurtulmak isteyen bir ruh. Belki de o ruhun değerli hatırı için. Tanrı ve kalenin soylu beyi bu töreni kutluyor, bizi girmeye zorluyor, biz de giriyoruz işte. Bu sözlerle eşiği açtı ve demir kapıdan içeri girdi. Büyük avlu atlarla doluydu. Mutfakta harıl harıl ateş yanıyordu. Koca kazanlarda et kaynıyordu ya da ızgaralara döşenmiş etler cızırdıyordu. Koku bütün havayı kaplamıştı. Burun deliklerim titremeye başladı. Daha ileri gitmek içimden gelmiyordu. Aşçılardan biri yanımızdan geçiyordu. "Ne var kardeşim?" diye sordum. "Ne kutlanıyor böyle?" "Beyin oğlu şövalye oluyor," diye cevap verdi. "Şimdi herkes kilisede. Piskopos da yeni zırhını kutsuyor." Baştan tırnağa süzdü beni. Yalın ayak olduğumu gördü. Hırkamın deliklerle kaplı olduğunun farkına vardı. Pek hoşuna gitmedim. "Şey, adet yerini bulsun diye soruyorum," dedi kaşlarını çatarak. "Davetli misiniz?" "Elbette," dedim. "Ne sandın? Kim çağırdı sizi?" "Tanrı." Aşçı güldü. "Haydi canım, açsınız. Yemeğe geldiniz. Zavallılar. Tanrıyı manrıyı bırakın hele," dedi mutfak tarafına yönelerek. Francesco bu arada kapı sövesinin üstündeki koca armaya bakıyordu. Yürek tutan şahlanmış bir arslan. Yüreğin üstünde de şu sözler vardı: "Kimseden korkmam." Francesco armayı bana gösterdi. "Görünüşe bakılırsa bu soylu bey kimseden, Tanrı'dan bile korkmuyor. İnsanın yüreği küstah bir budala Leo kardeş. Dediklerine kulak asma, bağışla geç. Armamız olacak olsaydı ne kullanırdın?" "Kuzu. Arslanı yiyen bir kuzu," diye cevap verdim gülerek. "Hayır, Tanrı'nın kuzusu. Senin derdin açlık. Arslanı bile yiyeceksin demek. Ama gün gelecek, arslanlarla kuzular barış içinde birlikte yaşayacaklar. Bu yüzden bu kadar vahşileşme. Bana sorarsan bizim kalkanımızda minik bir kuş olurdu. Alçak gönüllü bir kuş. Her sabah türkü söyleyerek göğe çıkan." "Tarla kuşu," dedim. Francesco'nun Portiuncula'da kardeşlere dediği sözleri hatırlayarak. "Kukuletalı kuş." "Tamam, Tanrı senden razı olsun. Ama kiliseden şükran ve meserret ilahileri geliyor. Duaya katılalım." Kalenin bodrumundaki kiliseye girdik. Ne güzeldi ya Rabbi. Nur içinde yüzüyordu. Kılıçlar, demir zırh, altın özengiler ile yeni şövalyelerle doluydu. Ya o uzun giysili soylu hanımlar, o ne pahalı renkli peçeler, o ne yüksek altın iğneli şapkalar, ne tüyler, gerdanındaki o inci gerdanlıklar, o altın bilezikler ve ya Rabbim o ne kokular, Arabistan'ın bütün kokuları. Hayır, Francesco ne derse desin, ben hala cenneti erkek ve kadın azizleriyle tam böyle düşünüyorum. Tanrı kutsal kişiye en azından böyle giysiler verir. Onlar da şövalye değil mi? Tanrı'nın şövalyeleri. Cennet bütün kahramanların oturduğu yuvarlak masa değil mi? İsa da Kral Arthur değil mi? Gördüklerim allak bullak etmişti beni. Afallamış durumda bir sütunun arkasına gizlendim ve dışarı uğrayan gözlerle bakmaya başladım. Birden ne göreyim? Francesco asiller arasından geçip, piskoposun sarışın, ölü gibi, uçuk renkli bir delikanlı olan yeni şövalyeyi kutsamak üzere olduğu minbere doğru gitmiyor mu? Francesco kutsamanın bitmesini bekledi. Derken rahibin önünde durdu. "Haşmetlim, İsa adına izin verirsen konuşmak istiyorum." Beylerden çoğu tanıdı onu. Kendi aralarında fısıldadıklarını duydum. "Asisili Francesco, yeni zahit."